Aziz dostlarım, Erkam Radyo'nun pek kıymetli dinleyenleri, sözümüzün kulak misafirleri. Bilgimize ayar, özümüze yar, sesimizle bahtiyar. Usul-i Erkam, Muhibban-ı Erkam, dergâh-ı hüdâidir mekan. Biliniz ki kesmeyiz sizlere ahkam. Kulağınız bizde, gözünüz izde. Beyniniz işte, gönlünüz eşde olsun. Sohbet muhabbette gerek, muhabbetsiz sohbete ne gerek? Yapmadığını söylemek, Allah'ı üzmek demek. Bize düştü bu bilginin tellallığı, lazımdır hakkınızın helalliği. Kulak verile, bilgi derile, bildiğiyle amel etmeyene ne denile? Biliniz ki ailedir en muhkem kale, ağaç dalıyla, köküyle. İnsan sülalesiyle, ailesiyle gürler ve yine biliniz ki yuvayı dişi kuş yapar. Ana gibi yar, Bağdat gibi diyar olmaz. Cennet ayaklarına serilen anaların duasını almayan iflah olmaz. Babadan mal, evlattan şan kalır. Ana baba duası almayan iki cihanda perişan kalır. Aziz ve titiz ve dahi temiz ve elbette bizler için bağda eşsiz ve her daim nezdimizde, gönlümüzde mümeyyiz çok değerli gönüldaşlarımız. Bendeniz Münir Arıkan. Erkam Radyo'da Aile Medeniyetimiz programında hepinizi Erkam Radyo Genel Merkez Stüdyolarından sevgiyle, saygıyla, duayla, muhabbetle, hürmetle selamlıyorum. Hepinize hayırlı günler diliyorum efendim. Yeniden sizlerleyiz. Bizleri buluşturan, gönüllerimizi kavuşturan, hak üzere konuşturan Rabbimize sonsuz şükürler olsun. Aziz dostlarım, malum olduğu üzere geçen hafta aile değerlerinden bahsetmiştik. Aileye destek olacak, aileyi koruyacak, aileyi geliştirecek ve aile içi mutluluğu ve huzuru artıracak değerlerden bahsetmiştik. Bu değerlerden olmak üzere sevgiyi, saygıyı, güveni, sadakati ve sorumluluğu işlemiştik. Ama diğer maddelere geçmezden evvel, bu hafta empatiye başlayacağım inşallah, sorumlulukla alakalı yine birkaç söz, birkaç kelam daha etmek isterim izninizle. Bugün kişinin ailesine karşı sorumluluklarını önemsizleştiren ama buna mukabil aile dışındaki rollerini ve sorumluluklarını kutsayan, putlaştıran, önemli hale getiren küresel bir çeteyle karşı karşıyayız. Bir hanımefendi kardeşimizin eşine kahvaltı hazırlaması kölelik. Ama patronuna tam vaktinde olacak, tam istediği şekilde olacak, yüzü gülecek, kıyafeti güzel olacak, sunumu güzel olacak, böyle yapmazsa kınama alacak, ceza alacak. Bir hanımefendi eşiyle kavga yaparsa kraldır, kraliçedir. Çünkü kadının beyanı var, kadının beyanı esastır. Yahu madem kadının beyanı esas, bu kadının beyanı iş yerinde niye esas değil? İş yerinde niye patronun sözüne göre işlem yapılıyor kanunen? Orada da kadının beyanı esas olsun. Hani madem kadını kutsuyorsun, önemli hale getiriyorsun, onu önceliyorsun. Hani o zaman iş yerindeki kadını da önemse, evinden evin erkeğini atıyorsun kadın beyanıyla. İş yerinde de zalim patronu at. Hayır. Orada çalışan kadını atıyor işten. Hem de ne atma, sürüm sürüm süründürerek, hiçbir hakkını vermeyerek atıyor. Arada medyada görürsünüz yani, kamuoyunda, sosyal medyada, fabrikalarının önünde o masum çalışan hanımefendilerin ellerinde pankartlarla eylem yaptıklarını. Hakkını alan insan eylem mi yapar? Yani burada bir değer, bir ilke, bir ahlaki prensip yok aziz dostlarım. Sadece ve sadece kapitalist bir düzen var. Bu düzenin yürümesi için de kadının evden dışarıya çıkartılması gerekiyor. Hangi sistemde kadını, evinin kadını, evde eşiyle, çocuklarıyla, ailesiyle ilgilenen bir kadın haline getiriyor? Hangi sistem? İslam sistemi. Dolayısıyla buna muhalif olan bütün sistemler İslam dışıdır. Bir de hani sadece evden dışarı çıkartsa bu da yetmiyor. Aileyle bağının kopartılması lazım hanımefendilerin. O zaman kadını evden çıkartırken kadın istihdamı diyelim. Aileyle bağını kopartmak için kadın özgürlüğü diyelim. Annelik bağını kopartmak için benim bedenim, benim kararım diyelim. Çocukla bağını kopartmak için yahu bu devirde çocuk mu doğrulur, bu düzene çocuk mu doğrulur diyelim. Hatta daha ileriye gidip modayı, estetiği, şehveti körükleyelim, ideal ölçüleri pompalayalım. böyle bir standart oluşturalım onların zihinlerinde. Küçük çocuklarımız hangi bebeklerle büyüyorlar? Hangi filmleri izliyorlar? İdeali, güzeli, algı bozulması işte, algı manipülasyonu. Bilgiyi böyle manipüle ediyorlar. Onlara da ideal ölçülerin bozulur. Mayo bikini giyemezsin eğer hamile kalırsan diyelim. Ne güzel değil mi aziz dostlarım? Yine de en sonunda ne yapar eder evine dönerse, kocasına dönerse, orada da kadın beyanı esastır diyelim, kocayı evden dışarı yatalım. Nasıl? Planın dehşetini görüyor ve hissediyor musunuz can dostlarım? Feminizm dediler. Yani son 100 yılına bakın dünyanın. Kadın çalışma hayatı dediler, kadın iş gücü dediler. Ne mezunusun sen diyerek, aşağılayarak men ettiler neredeyse. Üniversite tahsili ve eğitimine mücbir bırakarak. Herkesin üniversite okumasına öyle bir mecburiyet yok yani. Üniversite eğitimi hiçbir yerinde dünyanın böyle bu kadar bizdeki gibi putlaştırılmamış yani. Hatta hani çok kullanılır iş dünyasında. Dünyanın en başarılı, en saygın iş insanları üniversite tek terttir yani. Sayısız örnekleri var American Fortune 2000 içerisinde. Dünyanın en başarılı, artık milyar dolarlık da değil, trilyon dolarlık şirketlerinin kurucularına baktığımızda bunu görüyoruz. Ama bizdeki örneğe baktığınızda Müslüman ülkelerde özellikle bunu nasıl kodladılar? Avrupa'da, Batı'da erken yaşta bir meslek sahibi olmak, maişetini temin ediyor olmak, bir zanaat sahibi olabilmek seni kral yapar. Zaten 18 yaştan sonra aileden koptukları için erken yaşta meslek sahibi olmak, parasını kazanıyor olmak hani oradaki bir gencin en büyük hayalidir, hedefidir. Bizde ya sizin çocuk herhalde çok zeki değil yani, onu sanayiye vermişsiniz, onu iş dünyasına işte çırak vermişsiniz, kalfa vermişsiniz. 18 yaşında bir de çalışıyor mu yani? Niye okumuyor? Neden okumuyor? İş yapıyor ya. İş yapmak niye aşağılansın yani? Üniversiteyi kazanamamış ve üniversiteyi okuyamamış kızlarımızı cahil ve niteliksiz, işe yaramaz birisi olarak kodladılar zihinlerimizde. Bu kod da anne babaların zihnine yerleşti. Onun için 25 milyon vatan evladını üniversite tahsili peşinde 20 yıl vererek bir yarışın içerisinde yetiştirmeye çalışıyorlar. Eğer buna yetiştirilmek denirse. Müslüman iş adamları da buna inandı, buna kandı. Onlar da üniversite tahsilli kadın çalışan peşine düştüler. Sanki 193 üniversitemiz gerçekten bir üniversiteymiş gibi. İçerikte, müfredatta, hocalarda. Sanki dünya çapında bir kalite varmış gibi. Üniversite onların hayatlarına bir katkı yapmış gibi. Aziz dostlarım, üniversite düşmanı değilim. Sadece ve sadece %10'u okuyabilir. Mevcut öğrenci yapısı içerisinde şu anda üniversitede okuyan 7 milyonu aşkın insan bir ülkenin sırtına en büyük yüktür yani. Üniversitelerin içinin boş olduğunu Münir Arıkan söylemiyor. Bunun en büyük ispatı yine iş dünyasının kendisidir. Bir bakın çalışma hayatına. Meslek sahibi bir ustaya, bir kalfaya, hatta çırağa tezgah teslim edilir. Çok güzel işler çıkartır o çırak. Bir yıl içinde öğrenir püf noktasını, sırlarını. Zanaat sahibi olur. Üniversite mezunundan daha fazla maaş verilen yerler bile vardır. Ama üniversite mezunu bir kişi ilk geldiğinde sıfırdan başlar iş dünyasına. Neden? Hiçbir şey bilmiyor da ondan o pozisyonda başlar. Onun için iş dünyası ilanlarına bakın hep. Üniversite mezunu ve 3 yıl 5 yıl tecrübeli çalışan arıyor. Yani üniversite seni yetiştiremedi, adam edemedi. Bunu öğretemedi. Sen bunu şirketlerde öğren, iş hayatında öğren o tecrübeyi. Hani yetiştiriyordu. Çok acı ama. Bugün 4 yıllık eğitim fakültelerinde, eğitim adı üstünde eğitim fakültesi, eğitici yetiştireceksin değil mi? Öğretmen yetiştireceksin. Eğitim fakültelerini yetiştiren öğretmenlere bile güvenmiyor sistem. Yani sistem bile onları yetiştiremediğinin farkında. Gerisini siz düşünün aziz dostlarım. Az söylüyorum, çok anlayın lütfen. Anneleri bu anlattığım şekilde çaldılar. Şimdi anneler ve anne adayları dışarıda. Peki bu çarkın dönmesi için başka bir şey daha lazım. O ne? Çocukları da çalmak gerekiyor. Ola ki bu çarktan sıyrılıp evlenmişler, bir de çocuk yapmışlarsa, o zaman o çocukları da çalalım. Onlar da okulu dayattılar. Hayatın en verimli 16-20 yılı diploma ve üniversite peşinde geçiyor ya. Çocuklar çocukluktan gençliğe evrildikleri hayatlarının o en verimli çağında atıl, anne baba ilgisine, desteğine, parasına muhtaç, üretken değil tüketen bir hayat tarzı içinde okuyor. Aslında canlarına okuyorlar ama farkında değiller. Kadim İslam medeniyetine bakın, Osmanlı'ya bakın, Selçuklu'ya bakın. Bizatihi Allah Resulü'nün sahabe-i güzinine bakın. Gençleri göreceksiniz orada. 15-20 yaşında civanmert delikanlıları göreceksiniz orada. Hanım sahabileri göreceksiniz orada. Ama bizde ne oluyor? Bizim kodlamamız illa bir üniversite mezunu olsun. O geçen sürede çocuklara ne olduğunu kim farkında? Bunu yaparken tabii, çocuklara bunu yaparken kadınlara da çalışma hayatında yatmışlardı. Çalışmayan kadını ev hanımı diye aşağılamışlardı. Tıpkı kültürümüzü, örfümüzü, geleneğimizi, inancımızı, hatta kılık kıyafetimizi aşağıladıkları gibi, onlar gibi giyinmezsek aşağılık kompleksine girdik. Efendim neymiş? Ondan sonra kız çocuklarımız başlarını açıyorlarmış. Kız çocuklarımız açılıyorlarmış. Bu sözü tam bir Osmanlı kisvesi, kılığı, kıyafeti, kültürüyle yaşamayan, hadi yaşamayı geçtim ama en azından Osmanlı gibi giyinmeyen bir insanın açılan kızlarımıza tek bir laf söyleme hakkı yok. Bu sözü onlar söyleyemezler yani. Kolaysa o kisveyi taşımak sen giy. Erkek haline sen taşı o yükü. Ne oldu, zor mu geldi? Bir iş dünyası konferansına, seminerine, zirvesine gittiğin zaman o sarıkla, cübbeyle, ayağında o şalvarla büyük bir ambargo mu yedin? Ezici bakışlar üzerine böyle toplandı, kendini rencide edilmiş mi hissettin? Kabul mü görmedin? Sen o Avrupa'yı kılık kıyafetinle araya kaynayıp gidiyorsun. Ondan sonra davanın yükünü, sorumluluğunu teslim edelim. O gencecik kızların sırtına yükleyelim. Yok öyle bir şey. Bütün kodlarımızla oynadılar aziz dostlarım ya. Bütün kodlarımızla oynadılar yani. Tabii kızlarımızın, kadınlarımızın hayatlarıyla bu şekilde oynarken erkekleri de boş bırakmadılar. Sisteme bağımlı kılmak adına. Erkekleri de ağır borç yükü altında ezmek adına onları da köleleştirdiler. Materyalist bir felsefeyle. Kredi kartı ile hayatlarını bereketsizleştirdiler. Lüks ve marka düşkünlüğüyle doyumsuzlaştırdılar. Ondan sonra sanki tek sorumluluk, hani telefon modelini yükseltmek, evin metrekaresini artırmak, arabanın modelini daha üst model yapmak, böyle algılanır oldu yani. Hani itibar, Hoca Nasreddin ne büyük adammış yani. Ye kürküm ye, çocukluğumuzdan beri duyduğumuz öyküsü hakikaten gerçek oldu yani. Arabanın modeli düşük mü? Başarısızsın, itibarsızsın. Hatta o toplum içerisinde, toplumun arabası, o yüksek modelli ağır abilerin içerisinde yerin yok. Hani paraya tapmıyorduk? Hani parayla işimiz olmuyordu? Hani gönül insanıydık? Hani derviş ruhlu insanlardık? Hani abese ve tevelle ince enceehul ahme sırrına vakıf insanlardık? Bu ilahi uyarıyı kendi nefsimize algılayarak hani buna göre yaşayacaktık? Tek sorumluluk onun, bunun, konu, komşunun, akrabayı talakatın bizden daha üst standartlardaki yaşam standartlarına ulaşmak gibi algılandı yani. Bunu sağlamayan erkekler başarısız, buna ulaşılmayan yollar başarısızlık yolu, buna ulaşmayan hanımefendiler başarısız algılandı. Halbuki en temel sorumluluğumuz birbirimizin gönlüne girmek değil miydi? Ne ara bu kadar dağıldık, darmadağın hale geldik? Birbirimizin gönlündeki değerimizi artırmak değil miydi yani? Borsadaki hisseyi, hisse senedindeki değeri artırmak değil, gönül değerimizi artırmak değil miydi? Bir gönül kazanmak değil miydi yani? İşte o bahsettiğim küresel çete bunu yıktı. Kaybımız çok büyük, başımız sağ olsun aziz dostlarım. Rabbim bu anlamda bunu algılayıp telafisini yapmaklığımızı lütfeylesin. Bize böyle bir sorumluluk bilinci lütfeylesin. Hani şu anda Gazze ile ilgili çok anlatılıyor. Yeniden ayağa kalkmasıyla alakalı Gazze'nin en az bir 14 yıl gerekiyor. Milyonlarca ton bir moloz oluşmuş. Altlarında 100 bin, 200 bine yakın can. Daha cesetlerin ne olduğunu bilmiyoruz yani. Böyle bir enkazın içerisinde nedir ana sorumluluk? Enkazı kaldırmak değil mi? Yani bizde de böyle enkazı kaldırmakla başlayacağız. Onun için de algılarımızı değiştirmek gerekiyor. Meylimizi dünyadan ukbaya doğru çevirmemiz gerekiyor. Ama ben bugüne kadar ne aile koçluğunda ne aile şirketleri koçluğunda, ya Münir hocam dersler çok iyi olmasa da ahlakı çok iyi, biz ibadetlerine çok riayet eder, değerleri çok iyi, evlatlığı çok iyi, iyi bir evlattır, hakkımız helaldir diyen anne babalarla karşılaşmadım ya. notlara bakılan, notlara tapılan, notları putlaştırılan, mezuniyete bakılan, diplomaya bakılan, ünvana bakılan, kisveye bakılan, dışarıdaki etikete bakılan, Hekimoğlu, Allah gani gani rahmet eylesin, Ömer abimiz öyle derdi yani, Hekimoğlu İsmail, Ömer Okçu abimiz. Bu bir konserve derdi. Ama elinize aldığınız zaman kutunun boş olduğunu anlıyorsunuz. Dışarıdan bakıyorsunuz, etiket yapıştırılmış. Hakikaten etikette can canlı böyle resimler, şekiller, logolar, markalar. Ama alıyorsunuz, içi boş. Çok güzel de ambalajı da yapılmış yani, ama boş doldurmuş bir konserve kutusu. Ben acizane, özellikle toplumun şu son 4 yılından, 5 yılından, korona dönemi denk gelen yavrularımızın bu bomboş yetiştirilmesinden, yeri geldiğinde hesabı ağır olacak üniversitelerin, üniversite hocalarımızın, oradaki online sınavdaki sorumsuz yavrularımızın, şu anda bilincinde değiller ama bence Türkiye'nin 5 yılı boşa geçti yani. 5 yıl, koca 5 yıl. İleride anlayacağız. 68 kuşağı diye falan yıllar sonra konuşuluyor ya. Hani bu 2020 kuşağını, korona kuşağını, onları nasıl yetiştirdik? Hani sorumluluğu anlatıyorum. Hani ne sorumluluğu var? Bir düşünün. Ailenizde çocuklarınızın ne sorumluluğu var yani? Sofra bile kurmuyorlar yahu. Sınavları var diye, dersleri var diye, okulları var diye. Aile muhabbetine katılmıyorlar. Aile ziyaretine gitmiyorlar. Yani bir sistem, Allah'ın en önem verdiği akrabayı talukatla alakalı, sıla-i rahimle alakalı hakkı iptal ederek nasıl abad olabilir? Allah'a meydan okumanın, haşa, baş kaldırmanın bundan daha başka bir yolu ben bilmiyorum yani. O sistemi iptal etmek bu değilse başka hangi sistem yani? Hangisini ehem, hangisini önemli görüyorsun, hangisine ehemmiyet veriyorsun yani? Okul sınavı mı, hayat sınavı mı? Hangisi daha değerli? Hani konuştuğumuzda elbette insanlar amel-i salih peşindeler, sırat-ı müstakim üzereler, sevapları toplamanın heyecanındalar, aileye önem veriyorlar, değer merkezli yaşıyorlar. Konuşulunca böyle. Uygulamaya baktığımızda ne görüyoruz? Tamamen okul, iş, para, makam, mevki. Geçen böyle hani yüreğim cız etti derler ya yani. Hani çok böyle bilindik, çok gerçekten medar iftiharımız olan bir okulumuzla alakalı öğrencileri güya iş dünyasına hazırlamada bir velimiz anlattı yani. Hani isim vermeyeceğim, yüreğim yanıyor. Yani yeni duydum bir de bunu. Aziz dostlarım, bir sınıfa sokuyorlar öğrencileri. Sınıfta 5 tane sandalye var. 6 çocuğu sokuyorlar sınıfa. Müziği veriyorlar. Ayakta kalan elenir diyorlar. Yani arkadaşının ayağına da basabilirsin, üstüne de tekmeleyebilirsin, ezip de geçebilirsin. Ondan evvel fırsatçılık yapıp onun boşluğuna yararlanabilirsin. Yeter ki sen sandalyeni kap. Size bir şey hatırlatıyor mu bu oyun? Yeter ki sen o makamı kap, o mevkiyi kap. Nereden gelirse gelsin, yeter ki gelsin, öyle mi? Atalarımız öyle miydi, ecdadımız öyle miydi? Sahabe-i kiram öyle miydi yani? Helal lokma hayatımızın hangi yerinde müfredatta anlatılıyor bize? Bunun azizliği. Gerçek manada. Hani Ebu Bekir, Ömer, Osman, Ali diye 4 sahabeyi anlatan sistem, bu nasıl anlatır yani? Burada hangi Hazreti Ebu Bekir, hangi Hazreti Ömer, hangi Hazreti Osman, hangi Hazreti Ali var? Şarkı gibi anlatıyorsan yani, tekerleme gibi, haşa haşa haşa, bunu anlatıyorsan. Gerçek helal lokmadan bahsediyorum ben. Okulun müdüründen öğretmenine kadar, bütün görevlilerine, okul aile birliğine varıncaya kadar, servisinin şoförüne varıncaya kadar, yemekhanesindeki aşçısının o yemek hazırlarkenki haleti ruhaniyesine, abdestine varıncaya kadar helal lokmayla alakalı bilinç sizce hayatımızın hangi anında veriliyor, hangi döneminde veriliyor bize? Ondan sonra sorumluluk sahibi çocuklar yetiştirmek. Belki sorumluluğun helal lokmayla alakasını ayrı bir program yapmalıyız. Şimdilik bu kadarla iktifa edelim inşallah. Hani aile değerlerini konuşuyoruz aziz dostlarım. Değerler bir kurumun yakıtıdır yani. Hani bir ülkenin değeri olmazsa o ülke başka bir ülkeyle savaşamaz. Mefkûresi olamaz, ideali olamaz, ütopyası olamaz. Değeri olmayan neyi savunsun yani? Her türlü maruz, dış müdahalelere maruz kalmaya razıdır yani. Şimdi Grönland'ın bağımsızlığı falan konuşuluyor. Hani Danimarka'dan ayrılması, Amerika'ya girmesi falan. Hani ben şeye benzetiyorum bunu. Maalesef Kıbrıs'ta da böyle Türkiye bir ele tek çeksin buradan, biz İngiltere'ye bağlanım diyen, sözüm ona, Türk vatandaşları var yani. Bu mudur aidiyet? Değer, demek ki değer yok. Ülkü yok, mefkure yok. Vatan duygusu yok, maneviyat yok. Tarih bilinci yok, tarih şuuru yok. Bağlandığın Rumların 100 yıl evvel sana ne yaptığını unutan bir bilinçsizlik, şuursuzluk var. Aynısını başka ülkelerde de yapıyorlar yani. Şuur gittikten sonra bilinç işte bitkisel hayata giriyorsun yani. Ruh var sadece ama ruhsuz bir bakış, davranış yok. Etkileşim yok. Bu anlamda ana aile değerlerini ailenizde değer olabilecek olarak kabul edilebilecek değerleri sizlerle paylaşmaya çalışıyorum. Burada empati de çok önemli bir yer tutuyor. Aile üyelerinin birbirinin duygularını anlamaya çalışması, onlara destek olması, daha derin bağ kurmaya hemhal olması bir anlamda. Hali tam olarak algılaması. Empatik bir aile miyiz? Duygudaş mıyız? Sana yapılmasını istemediğini mümin kardeşine yapma diyen Allah Resulü'nü duyuyor muyuz? Kendin için istediğini mümin kardeşin için de iste, tavsiyesine uyuyor muyuz? Hatta İhsar makamına çıkıp, bir kademe üste çıkıp, kendimizi öteleyip karşımızdaki eşimiz, evladımız, akrabalarımız, onları öncelediğimiz oluyor mu? Diyargamlık sahibi miyiz? Fedakarlık yapabiliyor muyuz? Ruhun yegane yakıtı. Fedakar olabiliyor muyuz? Kardan feda edebiliyor muyuz? Yoksa bütün yollar Roma'ya çıkar, bütün yollar menfaatimizin korunması adına bizimle alakalı mı? Empati dediğimiz şey tabii Batı kelimesi. Empati, sempati. Antik Yunan'dan geliyor. Eski Latince'den. Tabii bu empati kelimesinin antik Yunan'dan gelmesi bizi çok da bağlamaz. Çünkü bizde, bizim öz değerlerimizde, İslami olarak baktığımızda bir kere ne var? İhsar var. Bunun üstünde bir şey yok. Her demin anlattığım o üç özelliği de içinde barındıran yani. Osmanlı'da da kıyas-ı nefs var. Hatta bunu muhteşem bir deyişle kıyas-ı nefs mizan-ı adalettir demiş ecdadım. Hani adalet kendini başkasının yerine koyabilmekle mümkündür anlamında muhteşem bir veciz ifade. Yani sen hani yine modern kelimeyle söyleyelim, empatik davranmazsan, kendini karşıdakinin yerine koymazsan adaletsizlik yapmış olursun. Çünkü adalet hakkı tam olarak verebilmek değil mi? Hakkını vermemiş oluyorsun. Karşıyı anlamadan nasıl hakkını vermiş olacaksın? Burada tabii aziz dostlarım, empatinin bir merhametle bağlantısı olduğundan da bahsetmeden geçemeyeceğim. Yani kıyası nefsi kim yapar? Nefsini karşıdaki nefisle kim kıyaslar? Sevmeyen, acımayan, merhamet etmeyen birisi kendisini başkasının ötekini yerine koyabilir mi yani? Halden anlamak derdi büyüklerimiz yani. Halden anlamak gerek. Peki hem hal olmadan, duygudaş olmadan, andaş olmadan, aynı anda olmadan, anı birlikte yaşamadan nasıl hemhal olabileceğiz? Dolayısıyla burada empatinin aile içerisinde bir değer olabilmesi için mesela kendimize şöyle sorabiliriz. Bir ailede empati varsa bunu ailenin neresine bakarak anlayabiliriz? Evet, fedakarlık varsa anlayabiliriz ama dinliyorlarsa çok daha iyi anlarız. Birbirinin sözünü kesmeden dinleyebiliyorlarsa, özellikle eşlerle ilgili bu çok önemli bir kıstastır. Dinleme kalitesinin bir ailede yüksek olması. Bunu biliyorsunuz geçen yıllar epey bir işledim dinlemeyle alakalı. Dualarınızı beklerim inşallah bu yılda. Türkiye'de telif eser olarak kendi alanında ilk kitap olacak dinleme sanatı. Yazımını tamamladım, son editlerini yapıyorum. Dualarınızı beklerim inşallah. Özellikle çocukları dinlemekle alakalı sorunlarımız var. Dinliyorsak üstün körü dinliyoruz. Dinliyormuş gibi yapıyoruz. Dinliyoruz ama aslında onlara içeriden vereceğimiz cevap hazır pat diye dinlemenin sonunda onu söylüyoruz. Anlamaya çalışarak dinleme bir merhamet duygusu gerektiriyor. Gerçek empati öyle bir şey zaten. Önce bir anlayayım. Allah'ın da emri zaten adaletli olmam. Adaleti ailem içerisinde tesis edeceğim ve ona uygun davranacağım. O zaman bir dinleyeyim. Tabii bir sıkıntımız da hani dinlemeyle ilgili inşallah inşallah kitabım çıktığında ayrı bir program yaparım ama hani sadece dinleme kalitesi değil, dinlemeyle alakalı zaman aralığımız, frekans da çok uzun. Ancak çocuk böyle meleyecek, yalvaracak, ya bir dinleyin falan, bir imdat çığlığı olarak bir psikolog, bir psikiyatrist, bir ilaç kullanma falan, böyle bir şey olacak. Allah korusun daha travmatik bir aile içinde olay olacak, ancak o zaman dinliyoruz. Bazen aile koçluğunda söylenir, ya hocam aslında hani hiçbir sorun yok da aile koçluğuna ihtiyaç var diye. Aslında hiçbir sorunu olmayan ailelerin aile koçluğuna ihtiyacı var. Neden? O mevcut durumu çok daha güzelleştirmek için. Bugün bütün dünyanın uyguladığı pozitif psikoloji bunu söylüyor. Daha güzel, daha iyi bir ruh haline kavuşmakla alakalı, moral motivasyonumuzu artırmakla alakalı, yaşam kalitemizi artırmakla alakalı bir şeyler yapmak. Yani hastalık olduktan sonraki modern tıp değil, olmadan evvel önleyici, koruyucu tedbirleriyle alternatif tıp ya da tamamlayıcı tıp, artık adına ne diyorsak, ne olduğuna aile değerimizin sadece ve sadece biz kararı verebiliriz. Bu değer dışarıdan ithalatı yapılarak alınamaz, içselleştirilemez. Bizim deklarasyonumuzla, bizim kabulümüzle bu gönüllü olur, zoraki olmaz yani. Hani zoraki olduğunda neler olduğunu biliyoruz yani. Hani zorla misafirperver olmayan, değerlerinde misafirperverlik olmayan bir aileye misafir gittiğinizde ne olur? Gönülsüz yapılan aş ya karnı artır ya baş. Allah korusun mide rahatsızlığıyla gelirsiniz. Bu telafisi kolay bir şeydir. Nane içersiniz, doktora gidersiniz. En kötü ihtimalle mideniz yıkanır, kurtulursunuz. Ama beyin zehirlenmesi olduysa, duygu zehirlenmesi olduysa, düşünce zehirlenmesi olduysa, gönül zehirlenmesi olduysa, mide hazımsızlığı kolay. Gönül hazımsızlığı ömür boyu geçmeyen bir hazımsızlıktır yani. Onun için değerlerimiz, aile içerisinde yaptığımız bütün tavır ve davranışların, eylemlerin omurgasını oluşturur. Çok çok önemli bir aile değeri olarak sabırdan da bahsetmeden geçemeyeceğim aziz dostlarım. Aslında hatırlarsınız, hatırlayacaksınız. Korona döneminde ben o dönemi hangi metaforla açıklamıştım? Şu gönüllü itikaf dönemimizde cümlemi hatırlıyor musunuz aziz dostlarım? Ya yani niye mecbur kalalım? Niye mecburen kerhen istemeye istemeye kendimizi evlere kapatalım? NLP'de buna yeniden çerçevelendirme deniyor. Reframing. Yani resim aynı. Resim evet, evde kapandık. Evin içine kapandık. Evin içine hapsolduk. Camiye bile gidemedik ya. Ramazan'da teravihi yaşayamadık. Kurban'da haccı yaşayamadık. Dünya tarihinin nadir dönemlerinden bir tanesiydi yani. Korona dönemi. Ama bunu yeniden çerçevelendirerek, yeniden kodlayarak gönüllü itikafa dönüştürürseniz işte sabır orada devreye giriyor. Birisi size zorla, ilkokulda düşünün, öğretmeniniz bir hatanızdan dolayı kalk ayağa dedi orada. Kapının arkasında tek ayak üstüne dur. Vakit geçmek bilmez değil mi? Ne kadarsa cezanız 15 dakika, 30 dakika, 45 dakika. Teneffüs boyu 15 dakika. Ama bir arkadaşla sohbet ederken ayağınızı, bir ayağınızı duvara yaslarsınız. Yine tek ayak üstündesinizdir. Saatlerce konuşursunuz. Sevdiğiniz bir arkadaşla zamanı nasıl geçtiğini anlayamazsınız yani. Dolayısıyla sabır bir aile değeri olarak başımıza gelen bela musibetlere sabretme haliyle alakalı değil, bizim dışımızda sorumluluğumuz olmayan, değiştirme şansımız olmayan bütün o değişikliklere karşı tavrımızdır. Onları kodlamamızdır, onları yorumlamamızdır. Varlıkta ve yoklukta, darlıkta ve bollukta. Her türlü sabır. Hocam varlıkta, bollukta nasıl sabır olacak? Orada da yani nefsini tutacak kişi. İsraf etmeyecek, fazla yemeyecek, har vurup harman savurmayacak, çarçur etmeyecek, tasarruf edecek, tasadduk edecek. O da bir sabır. Hani düşünsenize, paranız var. Yani çocukları arada deneyin böyle. Hani bir oyuncakçıya, bir alışveriş merkezine gittiğinizde özellikle erken çocukluk döneminde verdiniz, ne kadar veriyorsanız. Yani çocuk hepsini harcamak ister. Ama diyelim 5 parça para verip eline, kağıt para, bunun bir tanesini harcayabilirsin, bunun bir tanesiyle oyuncak alabilirsin dediğinizde asıl gerçek çocuk şeyini orada görürsünüz, karakterini. Gelecek hafta da öbürünü alırız, gelecek ay öbürünü alırız, bir sonraki bayram öbürünü alırız. Bir sonraki bayrama kadar bunu biriktirmemiz lazım gibi. Bakalım varken, yokken zaten sabretmek yani, değil mi? Mecbursun, mücbirsin. Varlıkta sabır çok daha değerli. imkanların var. Her türlü şeyi yapabilirsin ama sabredebiliyorsan, Allah'ın kurallarına uymayla alakalı bir sıdk ile, sabırla, sadakatle davranabiliyorsan asıl bu önemli yani. Şimdi sabrın aileyle alakalı Allah indinde en makbul olan tavrını sizlere arz edeceğim. Aile içi bir mesele oldu. Hemen böyle reaktif bir tepkisellikle, anında hücum ederek, anında taşı gediğine koyarak, anında cevabı yapıştırarak, anında onu rezil ederek her türlü imkanınız vardı. Bak var. Konuşamayan biri değilsiniz. Sesiniz kısık değil, felç değilsiniz. Bitkisel hayatta değilsiniz. Yani imkanınız var, gücünüz var. Cebren, şiddetle, fiziksel bir şeyle, darbeyle dahil her şey yapabilecek güçteyken sabredebiliyorsanız Allah indinde en makbul tavırlardan biri bu oluyor. Gerçek pehlivanlığı öfkesini yenmekle açıklıyor Allah Resulü. Öfkeyi yenebiliyor musunuz? Gücünüz varken, imkanınız varken davadan vazgeçebiliyor musunuz yani? Haklıyken fedakarlık yaparak o haklılık kârınızı mahşere bırakabiliyor musunuz? Niye ben ahiretten avaz çekeyim? Niye ben dünyanın bu dani, adi, değersiz, süfli dövizinde ahiret akçemi kullanayım? Niye burada kullanayım? Orada kullanırım. Hiçbir geçer akçenin kalmadığı, olmadığı o mahşer gününde asıl orada kullanırım. Niye ahiretten ben avans çekerek onu burada heba edeyim yani? Geçen böyle bir meseleyle alakalı bir büyüğüme tanışmıştım. Allah razı olsun. Münir'im dedi, niye ahiretten avans çekesin yani? Allah razı olsun. Büyüklerimiz böyle bakıyor meseleye. Biz de öyle bakmak zorundayız yani. Sabır varlıkta. Hapsolunmuşsun, bir hapishaneye konmuşsun, bir yere bağlanmışsın falan, esir düşmüşsün, yemek vermiyorlar, sabrediyorsun. Tabii ki orada da şükürle, Allah'ım günahlarıma kefaret eyle diye kendini hasbihal ederek böyle bir muhasebe içerisinde olmak da bir şükürlü bir sabır ama bir tavır, başka bir tavır olamaz ki zaten. Mücbirsin, mahkumsun, mecbursun yani. İmkan varken sabredebiliyor musun? Eşinin o saydığı cümlelere sabredebiliyor musun? Öfkeni yenebiliyor musun? Cevap yetiştirmemekle sabırlı olabiliyor musun? Affetmekle, davandan vazgeçmekle, güç sendeyken o gücü kullanmamakla o konuda sabırlı olabiliyorsan elhamdülillah. Ballı lokma tatlısı yani, diyor. Gir oyna, çık oyna. Zaten cennetten bir köşe olmuş evin. Gir oyna, çık oyna. Zaten düğün yeri olmuş evin. Gir oyna, çık oyna, diyor yani. Aziz dostlarım, değerler olmadan hiçbir kurum ayakta ve hayatta kalamaz. Onun için hem kişiselde ne olursunuz yavrularınıza, o göz aydını olan, kurrete ayın olan yavrularınıza o değerleri nakşedin çocukluklarından itibaren. Hem de ailenizin kurumsal bir değeri olsun. Nasıl ki şirketlerin, markaların belli değerleri var. Hani bir markaya baktığınızda bunu zihnimize kazdılar. Ne kadar acı değil mi? Hani markaların değerlerini zihnimize kazdılar. Ama aileyle ilgili değere gelince ya o kadar da abartmayalım hani falan. Oraya mı gelecek? Keşke hani bu program serisi bittiğinde inşallah sosyal medyada yayınlarım. Böyle bir boş bir formatta, bir çerçeveli bir şey. İçine siz onun aile değerlerini yazarak ailemizin değerleri diye ailenin girişinde böyle gelenlerin göreceği, sizi de bağlayan, değil mi? Bu sabırlı bir ailedir, bu misafirperver bir ailedir, bu cömert bir ailedir deyip de ondan sonra gelen misafirden esirgerseniz ya kapıda yazdığın neydi, buradaki muamele neydi diye, değil mi? Kendimizi the power of declaration diyor Batılılar buna, deklar etmenin gücü. Deklar ederek kendimizi bağlıyoruz oraya. Nefsimizi de bağlıyoruz, bak kaytaracak yer yok diyoruz, yazdım, astım, beyan ettim. Hani bazen sigarayı bırakmak isteyen dostlarımız yapar ya, ben işte artık içmiyorum, bıraktım ya da şu gün bırakacağım, içmeyeceğim falan gibi. O deklare etmek bizi de bağlayıcı bir tesir altına alacağı için istikrarlı bir şekilde o eylemi yapmaklığımızı sağlar. Yardımcı olur bize bu anlamda. Bu haftalık da bu kadar diyelim aziz dostlarım. Ailemizi aile yapan değerleri inşallah konuşmaya, aile değerlerimizi konuşmaya yine devam edeceğiz. Gelecek hafta görüşünceye kadar sizi Rabbi Celle'ime emanet ediyorum. Hoşça kalın. Allah'a emanet olun efendim.